bisiklet koydu ya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığımların dağılmış için düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu hafta çok değerli bir konuğu bizlerle birlikte. Plastik ve estetik cerrah doçent doktor Harun Özkan hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim.
Öncelikle isterseniz sizin çok ödüllerle, başarılarla dolu bir geçmişiniz var. Biraz izleyenlerimize ondan bahsedelim. Aynı zamanda askeri doktorsunuz.
İdim.
Şu an değilsiniz.
Tabii emekli oldum.
Emekli oldunuz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda çıkarma birlikleri mesul cerrahi ve cerrahi hastane baştabibi olarak görev yaptığınız dönem.
Doğrudur.
Gösterdiğiniz üstün başarılardan dolayı silahlı kuvvetler tarafından size verilen bir madalya var. Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Peki. Efendim ben 1966 Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum.
Evet.
Askeri doktor olarak mezun oldum tabii. Evet. Kıta görevinden sonra ihtisasımı Ankara'da yapmak üzere, Gülhane'de yapmak üzere ihtisas imtihanı, şimdiki deyimiyle TUS imtihanını kazanarak Gülhane'de ihtisasa başladım 1970 yılında. Plastik cerrah olarak ihtisasa başlayacaktım ama bizim zamanımızda plastik cerrah olabilmek için önce genel cerrah olmak gerekiyordu.
Evet.
Yani 4 yıllık genel cerrahi ihtisasını tamamlıyorduk, diplomamızı alıyorduk. Ondan sonra üstüne ikinci bir ihtisas olarak plastik cerrahi yapıyorduk. Şimdi bu değişti. 74-75'ten sonra değişti. 5 yıla indi. O zaman 6 yıldı. Ben 1974'te genel cerrahiyi bitirdim. Plastik cerrahiye geçtim. Genel cerrahi mütehassıs olarak 20 günlük genel cerrahken Kıbrıs'taki Barış Harekatı'na
dahil oldum.
Mesul cerrah olarak gönderildim. Tabii orada bazı imkanlar kendimiz yarattık. Çünkü Rum hastanelerinden ve polikliniklerinden terk edilmiş yerlerden malzemeleri temin ederek gerekli ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sağlayarak özellikle çamaşır makinesinden tut da çamaşır yıkayacak personele kadar her şeyi temin ederek iyi bir sistem oturtturduk ve güzel bir başarı elde ettik. Tuttuğumuz istatistiklere göre hemen hemen şunu söyleyebilirim, dünya harp tarihinin en büyük başarısını kazandık. Yani Amerika'nın Vietnam'da bütün teknolojisini kullanmasına rağmen elde ettiği başarıdan çok daha üstün bir başarı elde ettik. Ölü oranımız çok çok düşüktü bize gelen yararlardan. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından da takdir edildi. Çıkarma birlikleri baştabibi ve mesul cerrah olarak bana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa üstün cesaret ve feragat altın madalyası verildi. Bu benim hayatımın en büyük ödülüdür.
Evet, evet.
Çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır bu.
Ne güzel.
Ve şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki Türk tarihinde de bu madalyayı alan ilk ve tek doktor.
Çok önemli. Tek altın madalyalı muharip gazi doktorsunuz.
Evet.
Değil mi?
Bir kişinin bile yaşamasına vesile olmak çok büyük bir şey. İnşallah siz değil mi orada yüzlerce
kişi.
Evet.
Şimdi tabii bazı askeri şeyleri tam açıklıkla söylemek doğru değil ama oradaki şunu söyleyebilirim. Bize gelen benim sorumlu olduğum bölgeye gelen yaralılar ki zaten hepsi bize toplanıyordu. 4% ölüm verdik. Gelen yaralılardan ölüm oranı 4%. Ve ameliyat masasına nasıl yaralı olursa olsun gelmiş hastalardan ameliyatını bitirip gönderdiklerimden ölüm yok. Ameliyat masasında toparlayamadığımız paramparça olmuş kişilerden ölen oldu da çok az. 4% dediğim gibi.
Nasıl bir başarı olduğunu anlatmak için şöyle bir rakam vereyim ben de. genel anestezinin bile ölüm oranı binde birdir.
Evet.
Evet.
Yani ameliyatsız yani, ölüm.
Ameliyatsız. Evet, yani hiç önemli. Ameliyat yapmayın. Sadece genel anestezi verin sağlıklı insanlara. Binde bir ölüm riski vardır. Siz evet, binde dört harf yaralanmaları üstelik.
Harf yaralanmaları, paramparça olun. Ama şu var.
Evet.
Benim ameliyat ettiğim hastaların birçoğunda anestezi yoktu zaten.
O çok.
Çokta hastalar.
Evet, çokta.
Oksijen koklatarak ameliyatı yapıyorduk. Efendim kanamalarını durdurup hastanın tansiyonu 2'lerden 3'lerden 7'ye 8'e çıktığı zaman biraz da anestezi koklatın diyorduk, bitiriyorduk
evet,
ameliyatı.
Evet.
Yani anesteziden ölüm onun için olmuyordu.
İsterseniz harp yaralanmalarıyla başlayalım.
Hay hay.
Çünkü Türkiye'nin de gündeminde olan bir evet, konu. Bütün Orta Doğu zaten şu anda evet, kan gövdeyi götürüyor.
Doğrudur.
Şarapnel yaraları, evet, kurşun yaralanmaları değil mi? Evet. Onlardan isterseniz.
Efendim harp yaraları ateşli silah yarasıdır genellikle. Evet. Her türlü işte sizin de söylediğiniz gibi makinalı tüfekti, tüfek kurşun yarasıydı. Şarapnel yaraları, bomba yaralanmaları evet, falan. Bunların hepsi ateşli silahlara evet, giriyor. Bunlar parça etkisiyle yaralananlar var, delip geçenler var. Bu yaraların özelliği kirli yara olması.
Evet.
Bir kere harp yarası kurşun da girse, şarapnel parçası da girse, başka bir cisimde de yaralanmış olsa kendi elbisesini delip geçtiği için
tabii,
elbise parçaları dahil, üzerindeki toz toprak dahil yaranın içine giriyor.
Evet.
Ayrıca etraftan gelen kirlilik de var. Dolayısıyla bu yarayı görünce ufacık bir delik, kurşun girmiş, öbür çıkış deliği biraz daha büyüktür.
Evet.
Kemiğe gelmişse Allah korusun, parçalı kemikte olduğu için evet, daha geniş bir çıkış deliği oluyor ama kemiğe gelmemişse giriş deliğinin 3-4 misli büyüklükte bir delikten evet, de çıkıyor. Çıkmışsa eğer. Evet. İçeride de kalan oluyor. Bu yaralardan onayı görüp hemen dıştan temizleyip dikiş atmak en büyük tehlikedir.
Tabii.
Yaranın içini temizlemek gerekiyor.
Evet.
Çünkü yaranın içinde kumaş parçasından tut, taş parçası, toprak parçası, her türlü kirlilik vardır.
Var.
Onun için öncelikle bütün yaralarda, harp yaralarında yarayı temizlemek. Bunun için de serumlu antibiyotikle bol bol yıkamak gerekiyor evet, öncelikle.
Evet.
İki, yarayı dikip kapatmak yine tehlikelidir. Mutlaka bir drenaj, yani akıntı yolu bırakmak zorundasınız.
Evet. Evet.
Ya bir açık ağız bırakacaksınız, yahut da bir hortum, yani bir diren koyacaksınız ki oradan yaranın içindeki parçacıklar falan atılabilsin dışarıya evet, diye. Aksi takdirde yarayı kapattınız, gayet güzel başımıza geldi çünkü biliyoruz kıtalardaki genç doktor hemen oraya bir dikiş koymuş.
Hareket.
Gözden kaçmış evet, kişiler geldi.
Evet.
Bunlar da içeride ağzı da kapandığı için, drenaj da olmadığı için o kirlilik apselere sebep oluyor. Kol feçlerine, bacak feçlerine sebep oluyor.
Doğru.
Onun evet, için harp yarasında öncelikle temizlik, temizlemek için evet, iki drenajı drenaj, sağlamak. Ondan sonra da normal cerrahi girişimlerini yapacaksınız tabii,
tabii
ki.
Tabii, duruma göre.
Onun için harp yarasındaki prensip bir temizlik, evet, iki drenajdır.
Drenaj. Evet. Sonraki işlemler diğer cerrahi işlemlerle aynı evet, olmuş olur.
Bu arada yanıklar da çok oluyor harpte.
Evet.
Tabii o bombalardan dolayı yananlar oluyor. Efendim başka ateşli şeylerden yananlar oluyor. Ben mesela hiç unutamadığım bir asker.
Kolunu kaybetti.
Kol dirseklerine kadar iki kol. Derin ikinci derece, üçüncü dereceye kadar yani daha fazlası olamaz, adelelere kadar yanmış, kömürleşmiş ve parçacıklar girmiş her tarafına geldi böyle. Nasıl yandın oğlum dedim, makinalı tüfek kullanıyordum komutanım diyor.
Evet.
Dedim ki ya makinalı tüfek nasıl yakar bunu? Komutanım diyor, bir bölüğe yakın asker geliyor karşımda diyor, makinalı tüfeğiyle diyor onları taramak zorundayım. Isındı diyor, yanıyorum. Ama... bırakıp dedim dönsen. Olur mu diyor, daha bıraktığım anda vurulurum diyor. Onları ateş altında tuttum diyor, hüskürttüm ve ben bu hale geldim.
Tabii.
Yani hayatını kurtarmak evet, için kendisi
evet,
böyle ikinci derecenin derini bir yanıkla geliyor ama kurtarmış, kurtulmuş. O bölüyü de hüskürtmüş geriye. Bir makinalımız.
Evet.
Çok önemli. Kolu kopanlar oluyor değil mi?
Tabii onlar da oluyor. Yani... öyle bir enteresan şeyim daha var, anım daha var. Bir komando erimiz vardı, ismi Fikret'ti hatırlıyorum. ve o askeri her aklıma gelişte duygulanıyorum. Aslan gibi bir olan, 1.90'ın üstünde.
Evet.
Büyük bir şeyle, silahla yaralanıyor. Bacağında sadece alttan bir deri tutuyor. Geldi. Ben bunu kesmeye kıyamadım. Aslan gibi bir çocuk. Ufacık da bir damar gördüm. Belki dedim kurtarırlar Gülhane'de falan. Alçı aldım bunu. Gülhane'ye göndereceğim. Ertesi gün kendisine geldi. Dedim ki Fikret, seni Türkiye'ye göndereceğim. Bir haftadan fazla uzayacaksa yaraların tedavisi, evet, geriye gönderiyorlar, evet, Türkiye'ye. İlk ameliyatını yapıp gönderiyoruz. Göndermeyin beni komutanım dedi. Neden dedim? Oğlum bak dedim, bacağım burada gider. Kesin bacağımı dedi. Önemli değil komutanım dedi. Ben dedi arkadaşlarımdan ayrı bayım. Evet. Oğlum dedim, sen kesik bacakla nasıl savaşa devam edersin?
Evet.
Komutanım dedi, ben dedi telsiz eğitimi aldım dedi. Telsizin başında oturduğum yerde dedi arkadaşlarıma yardım ederim. Beni göndermeyin, elinizi ayağınızı öpeyim diyor. Evet.
İşte Türk askerinin
yani
farkı.
Yani Türk askerinin böyle
farkı,
şeydi var.
Evet. Üstünlüğü ve kahraman farkı. Türk kahraman, yani boşuna kahraman değil yani. Evet.
Şimdi de ve her hatırlayışta gözlerim dolar ve evet, hislenirim.
Yani Türk askerinin merhameti, şefkati, evet, dünya çapında da kahramanlığı, evet, dünya çapında ünlü. Hakikaten şimdi de görüyoruz. Gelen, tabii, mültecilere sahip çıkmaları, doğrudur, oradaki davranışları hep televizyonlara yansıyor Türk askerinin. Evet. Bambaşka yani. Hiçbir şeye benzemiyor Türk, evet, askerinin, evet, kahramanlığı.
Ben bunları yaşamış, tabii, bir kişi, evet, olarak hepinizden daha iyi biliyorum.
Evet. Tabii ki birebir yaşamak, evet, çok farklı ama hakikaten Türk askerinin vicdanı, evet, merhameti her zaman
kolu,
örnek.
Bacağı kopanlar dedi, evet, de o şekilde olanlar, tabii, oluyor. Allah'a şükür çok fazla kol bacak kopması görmedik.
Evet.
İşte bu Fikret unutamayacağım bir şeydir. Bir de omuzdan kurşun almış, kola giden arter parçalanmış bir vakamız, evet, vardı. Onu da Gülhane'ye göndermek zorunda kalmıştım. Çünkü damar cerrahisi gerekiyordu. Evet. Bunun dışında da fazla diğer yaralanan hepsini tedavi ettik orada.
Elinize sağlık. Maşallah.
Siz ayrıca hocam Gülhane'de GATA'da yanık merkezinin sorumlusuydunuz değil mi?
Evet efendim. Ben plastik cerrahi ihtisasını, evet, 1976'da bitirdikten sonra yanık merkezi uzmanı olarak tayinim çıktı. Yanık merkezi, Gülhane'nin yanık merkezi ayrı bir binadadır ve Türkiye'de,
evet,
tektir.
Evet.
Bu İngiltere'deki Shriner yanık merkezinin bir modeli olarak yapılmıştır. 16 yataklı bir müstakil bir binadır. Ayrı bir bina. Halen Türkiye'deki tek yanık merkezi odur.
Evet.
Oranın 4 yıl sorumlu uzman olarak çalıştım ve Türkiye'deki bütün askeriye ve sivil ağır yanıkların tedavisinde 4 yıl uğraştık orada.
O zaman isterseniz şöyle herkesi ilgilendirecek şekilde hafif ev yanıklarından, evet, kaynar su döküldü, çay, evet, suyu diyelim döküldü. Daha ağır yanıkların tedavisine kadar bir detaylı konuşalım. Çok şöyle, önemli bir konu.
Evet, şöyle, evet, bir panoramik bir gezisi yapalım.
Allah saklasın, kaynar su döküldü.
Şimdi, evet, efendim, evet, yanıklar bir kere, ben halkımızın konuşmasından söylüyorum. Birinci derece yanık diyor, çok ağır oldu.
Evet.
Birinci derece yanığı en ağır zannediyor. Halbuki birinci derece yanık en hafif.
Evet.
Şimdi yanıklar üç türlüdür. Birinci, ikinci, üçüncü derece diye.
Evet, evet.
İkinci dereceyi de biz ikiye ayırdız. Yüzeyel ikinci derece, derin ikinci derece, evet, diye. Dolayısıyla dört grup gibi oluyor.
Evet.
Birinci derece hafif yanıklardır, güneş yanıkları gibi.
Evet.
Bunlar cildin kızarıklığıyla kendini belli eden yanıklardır. Güneş yanığı gibi. Ağrısı vardır bunların. İkinci derece yanıklar, bül dediğimiz su toplayan yanıklardır.
Evet, evet.
Bir de deriyi tam kalınlıkta olursa bu ikinci derecenin derin yanığı oluyor. Üçüncü derece yanıklar adeleler, yani kaslar, evet, da yanıyor, damar sinirleri de kemiğe kadar olan yanıklardır ki bunlar artık amputasyona gidecek derecedeki, evet, yanıklardır. Şimdi yanık, öncelikle yanıktaki alevi söndürmek çok önemli.
Evet.
Bizde yanan kişi koşar.
Evet.
Koştukça daha, evet, fazla, evet, havayla temas ettiği için.
Tabii.
Alev fazlalaşır. Bir yerinden tutuşan kişiyi yere yatırmak gerekir. Havayla temasını kesmek gerekir. Ya bir battaniyeye saracaksınız, ya, evet, bir kilime, halıya saracaksınız. ya da hiçbir şey bulamazsanız yuvarlayacaksınız.
Evet.
Evet.
Dolayısıyla havayla temasını keseceksiniz, üstüne toprak da atabilirsiniz.
Evet.
Öncelikle alevi söndürmek.
Evet.
İlk yardımın birinci prensibi bu. İkinci prensibi de yanan yeri elbiseleri falan keserek çıkarıp
evet.
buzlu bezlerle
sarmak
bu yanık ağrısını azaltır.
Evet.
Bunun üzerine eline geçen her şeyi sürenler var maalesef.
Evet, şimdi onlardan biraz bahsedelim.
Efendim yoğurt sürenleri var, bal sürenler var, diş macunu sürenler var, hayvan pisliği sürenler var. Yani her şeyi gördük.
Evet.
Ama yapılabilecek en güzel şey temiz bir bez veya nasıl bir bez olursa olsun soğuk suya batırıp evet. havayla temasını kesmek ve
evet.
doğru hemen bir sağlık kurumuna yetiştirmektir. Yapılacak şey budur.
Evet.
Öncelikle bu. Sonra bu yanıkların zaten merkeze gittikten sonra yanık derecelendirmesi yapılıyor. Birinci derece mi, ikinci derece mi, üçüncü derece mi? Ona göre tedavi alınıyor. Ölü kısımlar yavaş yavaş temizleniyor. Yara kendiliğinden kapanacak durumdaysa ameliyatla veya kendisi kapatacak durumdaysa günlük pansumanları yapılıyor, yıkamalar yapılır.
Evet.
Mesela yanağı su vurmaz derler. Halbuki biz yanağı her gün yıkamak zorundayız.
Evet.
Yıkayacağız, temizleyeceğiz.
Evet.
Nekrotik dediğimiz ölü dokuları uzaklaştırıyoruz
evet.
yani.
Tabii.
Evet.
Çünkü o dokular enfeksiyona sebep olur. Mikrop kaptırır ve yanağı derinleştirir. Yani mikrop kapması yaranın yaranıcı derinleştirmesi
Doğru.
demektir.
Evet.
Dolayısıyla yüzeyel ölü dokuların temizlenmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken tabii hastaya da acı vermemek gerekiyor.
Tabii.
Evet.
Onun için özel yanık merkezlerinde yanık yıkama tankları vardır. Liftler vardır. Böyle üstüne yatırılıp kaldırılıp indirilen evet. hastayı hareket ettirmeden. Oralarda yıkamalar yaparak bunları günlük pansumanlara yapılır. Enfekte olan yara varsa eğer günde iki kere bile pansuman yapılan vakalar vardır. Ondan sonra eğer derin yanıklarsa
evet.
doku transferleriyle kapatmalar olur. Kendi kapanan yanıklarda diri nakilleri olur.
Evet.
Veya flap dediğimiz doku nakilleri olarak kapatılan yerler vardır. Deri eğer çok fazla yanık var deri bulamıyoruz. El içleri, ayak tabanları
oradan.
Hemen hemen yanmaz. Oralardan alınır. Ya da kafası tıraş edilir. Kafadan deri alınır. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. Kafadan deri çanarsın yine gelir o.
Evet.
Saçına da bir şey olmaz. Evet. Biz öyle deri nakilleriyle oldukça fazla hasta kurtardık. Hiç onlardan bile bulamadığımızların annesinden babasından geçici de olsa
evet.
deri alıp yaranın üstünü kapatıyorduk. Mikrop kapmasın diye en azından 15-20 gün kapalı durur, dayanır diye. Ondan sonra reddediyor vücut tabii.
Tabii. Evet,
başkasının
tabii.
derisini reddediyor ama hiç olmazsa 15-20 günlük bir zaman kazanıyoruz. Bu arada yara yavaş yavaş kendini toparlıyor.
Evet.
O şekilde tedavilerini yapıyorduk. Efendim bu acil yanıklarda bu tabii kasılmalar yani kontraktürler olmasın diye atellemeler falan yapılıyor. Gerekli evet. işlemler yapılıyor. Hareket tedavisi yapılıyor. Özellikle ellerde çok önemli evet. bu. Ondan sonra diyelim ki eski yanıklar olmuş, kontraktürler olmuş, son tedavi görmemiş. Evet. Koltuk altında yapışmalar, ellerde büzüşmeler, boyunda büzüşmeler. Onları da artık onarım cerrahisiyle çeşitli plastik cerrahi yöntemleriyle rekonstrüksiyon işlemleri,
evet.
yeniden onarım denilen işlemlerle, işte zip plastilerle efendim, graft dediğimiz, deri grafi dediğimiz deri nakilleriyle, deri transferleriyle veya flap dediğimiz, flap demek damarlı sinirli saplı doku.
Evet, onu
evet.
döndürerek veya kaydırarak götürmek. Bir de free flapler, serbest flapler var. O mikro cerrahi istiyor tabii.
Evet.
Alıyorsun damarıyla siniriyle götürdüğün yerde damarıyla siniriyle birleştirmek. Bunlar tabii teknik teferruat. Bunlarla kafanızı karıştırmıyorum. Ama doku nakilleriyle bugün artık iyi bir yanık merkezinde %70'in üzerindeki yanıklar bile tedavi edilebiliyor ki bizim zamanımızda yani 70'li yıllarda %50'nin üzerinde ikinci derece derin yanık ve üçüncü derece yanıkların ölüm oranı %50'ydi. Şimdi evet. çok daha şey yaptı.
Evet, iyi bir bakımla.
İyi bir bakımla. Demek ki öncelikle taze yanıklarda temizlik,
en
yıkama.
En önemlisi temizlik.
Temizlik, yıkama, mikrop kaptırmama,
evet.
Atelleme,
evet.
Kontraktörleri kaybetmek için ve hareket.
Evet.
Oluşmuş yanıklarda da onarım cerrahisiyle büzüşmüş yerleri açarak hem görünümü normale çevirmek,
evet.
Hem de fonksiyonunu vermek çok önemli. Yanıklarda evet. Söyleyebileceğimiz evet. Halkın anlayacağı bu. Evet.
Biraz önce Oktay Hocam da söyledi. Yani mesela su, kaynar su döküldü elinize. Onu ilk olarak suya tutmamız gerekiyor değil
yapacağımız
mi?
Yapacağımız şey bir beze buz sarıp koymak ufak bir şeyse evet. Veya soğuk kompres yapmak.
Suya tutmak?
Suya da tutabilirsiniz evet. Ama bir buz koymak en güzeli doğru. Veya soğuk buzlu suya evet. Bir bez batırıp üstüne koymak. Acıyı alır hemen. 10 dakikada acı kalmaz. Bir şey kalmaz. Rahatlar hasta.
Evet. Tabii mikrop kapmasının engellenmesi önemli.
Tabii.
Türkiye'de şu anda yanık merkezleri sadece büyük hastanelerde mi var yoksa özel hastanelerde de
efendim,
var mı?
Özel hastanelerde yanık merkezi yok. Yanık merkezi çok önemli. Çok evet. Zor bir şey.
Evet.
Bir yanıklı hastaya 10 personel hizmet ediyor evet. Aşağı yukarı. Evet. Dolayısıyla çok masraflı ve çok ağır yük isteyen bir şey. Çok da sıkıcı bir şey yanık tedavileri. Bunun için halen Türkiye'de üniversitelerimizde dahi müstakil yanık merkezleri maalesef yok. Ya genel cerrahinin içinde birkaç
evet.
Yatak,
evet,
ya plastik cerrahi varsa içinde birkaç yatak.
Ayrı olarak.
Ya da acilde birkaç yatak ayırıyorlar.
Evet.
Yanık tedavisi evet. Yapılıyor ama maalesef diğer hastalar da alıyorlar acile. Yanıklı da onun yanında yatıyor.
Evet.
Mikrop açık bir yer oluyor. Türkiye'de diğer hastaneden ayrı müstakil olarak yapılmış tek yanık merkezi
Gata.
1974'te açıldı Ankara'daki Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nde evet. Halen de tek maalesef.
Evet, bunun tabii sayısını arttırmak evet, herhalde gerekiyor.
Çünkü doğru.
Yanıklar ciddi. Tabii. Sırf ateş yanıkları değil, elektrik yanıkları da oluyor.
Tabii onlar.
Tabii, tabii.
Onlar çok daha ağır. İsterseniz
ondan da biraz bahsedelim.
Şimdi
özellikle elektrik işiyle uğraşan evet. Meslek grubunda. Evet.
Şimdi efendim elektrik yanıkları, fosfor yanıkları, kimyasal yanıklar en tehlikeli yanıklar evet. Oluyorlar. Elektrik yanığını bir kere ilk anda derinliğini ve derecesini evet. Tayin etmek bile çok zordur. Ancak ikinci, üçüncü günü anlaşılır onlar.
Evet.
Çünkü içeriden gittiği için damarlar ve sinirler yoluyla iletişim olduğu için onlarda üçüncü derece bir elektrik yanığını ilk gördüğünüz zaman bir şey yok merak etmeyin diyebilirsiniz ama üç gün sonra kuruyup gangren olduğunu görürsünüz.
Evet.
Evet. Onun için onlar çok önemlidir. Elektrik yanıklarında tabii öncelikle elektriği keseceksin çarpılmış kişide. Ondan sonra da mümkün olduğu kadar bir yanıkla uğraşan merkeze bir an önce yetiştirmek gerekiyor. Yapılacak şey enfeksiyonu önlemek oluyor onlarda da. Eğer elektrik zaten yakmışsa dokuları onu geriye çevirmek mümkün olmuyor maalesef. Ama hiç olmazsa enfeksiyonun dolayı fazla ilerlemesini engellemek gerekiyor.
Evet.
Bunun için de işte gerekli antibiyotik tedavisi, temizlik tedavisi, yıkamalar, debritmanlar. Bir de yanıklarda şu vardır. Derin ikinci derece yanıklarda bir kabuk oluyor. Ve kan dolanımını durduruyor.
Evet.
O da dolayısıyla kol, bacak, elin kangren olmasına sebep olabilir. Sıkıyor çünkü.
Evet.
İşte yanıklarda, yanık merkezlerinde yapılan en önemli tedavilerden birisi fasiyotomi dediğimiz
evet.
O kısmı kabuk sıkan, bileklik gibi sıkan kısımları eğri çizgilerle keserek sağlam dokuya açık. Kadar
evet.
Açıp genişletmek gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Ondan sonra fasiyotomi yapıldıktan sonra da 2-3 gün sonra yavaş yavaş o kabuk kısmı temizlenip grefleme başlar. Yani deri nakilleri başlar. Evet. O evet. Da çok önemli. Ama bunlar tabii teknik olaylar.
Bunu size sorunca aklıma şey geldi. Bizim benim çocukluğumda bizim elektrik işleriyle uğraşan bir usta vardı. Hiç kontrol kalemi kullanmazdı.
Evet. Parmağını
bakar. Ne kadar tehlikeli halbuki. Yani hayret ederdik. Ben çocukken bile hayret ediyordum. Hep eliyle bakardı elektrik var. Son derece yanlış bir şey. Kalbi durabilir insanın. Yani
çok tehlikeli.
Evet.
Yanık tedavi merkezlerinin ve uzmanlaşmış personelin artırılması gerekiyor buradan.
Mutlaka mutlaka. Yani evet. En azından büyük merkezlerimizde evet. Mutlaka yanık merkezinin kurulması şart bence.
Evet. İsterseniz biraz da konjenital anomalilerden bahsedelim. Bazen yarık damak,
yarık dudak
gibi anomaliler oluyor. Onları nasıl tedavi ediyorsunuz? Neler yapılabilir?
Şimdi efendim, yarık dudak...
Pardon hocam, bu arada sizin Tokyo'da bir eğitiminiz var değil mi bu konuda?
Evet.
Özellikle yarık dudak, yarık damak konusunda...
Konjenital anomalilerle evet. ilgili bir merkezde çalıştım.
Evet.
1,5-2 yıl kadar. Onun için o konuya da özel bir eğitim
var.
Tokyo'da, sadece Tokyo'da değil, benim çalıştığım üniversitenin 29 tane hastanesi vardı. Bütün Japonya çapında bağlı hastanesi vardı. Japonya'nın her yerinde hemen hemen gidip ameliyat yaptık, gördük yani.
Evet.
Her yeri gördük. Şimdi yarık dudak ve yarık damak dediğimiz şey halk arasında... Tavşan dudağı denilen
evet.
ya da yirik dudak denilen olay. Damakta kurt ağzı denilen olay.
Evet.
Bu doğmalık anomalilerdir. Bunlar istatistik olarak 700 ile 1000 doğumda bir görürler.
Evet.
Oldukça da sık yani 700 ile 1000 doğumda bir görülmesi.
Evet.
Dudak yarıkları da damak yarıkları da tek taraflı olabildiği gibi iki Aynen. taraflı da olabilir.
Evet.
Neden oluyor? Bir kere kalıtımsal faktör var yani herediter dediğimiz kalıtımsal evet, faktörün evet. rolü var. Ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. Bunlar ana rahmindeyken olabilecek bazı çarpmalar, vurmalar, travmalar, kullanılan ilaçlar, geçirilen enfeksiyon hastalıkları, kötü beslenme, vitamin noksanlığı, çevresel faktörlerin çok rolü var.
Mesela yani, hangi vitaminleri?
A vitamini ile C vitamini çok önemli.
Evet.
Bunların noksanlığında görülme oranı daha sık oluyor.
Evet.
Ama bunlara da sadece bunlara da bağlanmıyor.
Tabii.
Yani bazı hastalıklar var ki konjenital hastalıklar. Bunlara biz multifaktöriyel diyoruz. Birçok faktörün rolü var.
Aynı anda olacak.
Evet. Hangisinin dominant olduğunu karar vermek çok zor.
Evet.
Dolayısıyla tam olarak şundan oluyor denmiyor ama tetikleyen faktörleri sayabiliyoruz sırayla. Dediğim gibi bunlar da herediter olduğu gibi diğer faktörler de var. Böyle doğmuş bir vakada öncelikle bu bir ekip işidir.
Evet.
Dudak damak yarıkları tek başına bütün tedavisi yapılacak bir olay değildir.
Evet.
Çünkü plastik cerrah damak yarığını, dudak yarığını ameliyatla düzeltti diyelim. Ama bunun o zamana kadar olan beslenme sorunu var.
Evet.
Yani bir diyetisyenin olması şart.
Evet.
Ailenin psikolojik sorununu düzeltmek için bir psikoloğa ihtiyaç var.
Konuşma.
Efendim, diş ve çene
evet.
Gelişiminin düzene sokulması için bir ortodontiste ihtiyacı var.
Evet.
Konuşmasının düzgün olması için konuşma terapisti, speech terapisti dediğimiz bir terapiste ihtiyacı var. Bir enfeksiyonlara çok meyilli oldukları için bir çocuk hastalıkları uzmanına ihtiyaç var. Bakınız, bunlar bir tim oluşturuyorlar,
evet,
bir ekip oluşturuyorlar.
Evet,
ve böyle bir ekibin kontrolünde olursa bu çocuklar tam tedavisi oluyor. Yoksa dudak damak yarıklı bir çocuk olmuş, plastik cerrahi götür tedavi ettir, bitmiyor bu iş.
Tabii.
Bir, iki... Plastik cerrah tedavisini yaptı. Ondan sonra ekip de çalışarak beraber yaptılar diyelim. İlkokul çağına kadar her 6 ayda bir kontrol. Ondan sonra 3 ayda bir kontrol ilkokul çağına
evet.
kadar. Ondan sonra 6 ayda bir kontrol. Sonra 18-20 yaşına kadar her sene kontrol etmek zorundasınız. Ufak tefek rütüşler yaptırılırsa.
Evet. Ama tamamen düzeliyor.
Hemen hemen. Evet. Şimdi... Öncelikle psikolojik duruma gelelim. Bu çocuklarda bir kere zeka geriliği yok. Aileler bunu bilsinler.
Evet. Öyle bir inanış da var. Çünkü.
Hayır. Zeka geriliği hiç yoktur bunlarda. Hatta süper zekidirler çoğu da. Aileler birbirini suçlarlar, boşanmaya kadar giden olaylar olur. Senin sülalende var ve onun sülalesinde var. Karı koca birbirine girer. Böyle bir şey girmesinler lütfen. Çünkü sadece herediterinin rolü yok. Annenin geçirdiği hastalıklardan olduğu gibi babanın rolü de var. Onun için bunlar da bir kere bu hırgürü ortadan kaldırmaları gerekiyor. Ve çocuklarını tedavi ettirmeleri gerekiyor. Tedavi şöyle. Öncelikle dudak yarığı tedavi edilmeli. Dudak yarıklarını eskiden bizim ihtisas zamanımızda 70'li yıllarda treat and over diye bir kural vardı. Evet. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın koyduğu bir kural. Nedir treat and over? Treat and over 3 onun üstü.
Evet.
Türkçesi bu 3 onun üstü olacak. Ne olacak? 10 haftalığı geçecek çocuk.
Evet.
Bak birinci.
Evet.
Tenin üstü.
Evet.
İkincisi, hemoglobini 10 gramın üstüne çıkacak.
Evet.
Evet.
Üçüncüsü, ağırlığı 10 poundun üstüne çıkacak. Yani bunlara olduktan sonra ameliyat olur deniyordu. Yani 3 aylıktan önce ameliyat etmeyin deniyordu. Hemoglobini 10 gramdan aşağı olsa etmeyin deniyordu. Kilosu 4,5 kilonun altındaysa evet. etmeyin deniyordu. Evet. Şimdi teknoloji ilerledikçe, anestezi maddeleri daha geliştikçe bu yaş sınırı gittikçe azalıyor. Şu anda dudak yarıkları 4 haftalık ile 6 haftalık arasında yapılıyor. Yani 1-1,5 aydayken yapılıyor.
En başta yani, en erken dönemde.
3 aydan düştü 1 aya.
1 aya düştü.
Damak yarıkları eskiden denirdi ki konuşmaya başlamadan önce. Konuşma ne zaman başlıyor? 2,5 yaşında başlıyor. Evet. Başlamadan ameliyat ettirin diyorlardı. 18 aylık. Şimdi 6 aylıktan itibaren
evet.
ameliyat ettirin 1 yaşına kadar deniyor. Konuşmaya başladıktan sonra damak yarığı kapatılırsa alışkanlık olarak
konuşma
bozukluğu, burundan konuşma, evet. nazyon konuşma olur.
Evet.
Onun için konuşmaya başlamadan yapmak lazım ve speech terapistin de bunu eğitmesi gerekiyor.
Evet.
Mesela benim 80'li yıllarda Japonya'da kaldığım üniversitenin konuşma terapisti alırdı çocukları, bu çocukları karşısına. Kola kola kola bunu söyletirdi habire. Yok başka şeyler.
Evet.
Alıştırırsın. Yüzlerce kere tekrar ettirerek doğrusunu söyleyene kadar giderlerdi.
Evet.
Bunların yapılması lazım. Çene gelişiminin devamlı kontrol edilmesi lazım. Şimdi dudak yarıklarının tedavisinde çeşitli teknikler var. Bu doktoruna bağlı tabii. Şunu söyleyebilirim burada. Öncelikle fonksiyon.
Evet.
İkincisi görünüm. Fonksiyonunu vereceksin.
Evet.
Yarık dudaklarda biliyorsunuz dudaklarda musculus orbicularis oris denilen kas var.
Evet.
Üstte şöyle yarım ay şeklinde, evet. altta yarım ay şeklinde evet. kenarlarda birleşiyor.
Evet.
Bu yarık tarafta kesik oluyor tabii evet. yarık olan yerde. Dolayısıyla birleşme yapıldığı zaman dudak yarıkları konuşurken, gülerken ortadaki
kaslar
tam birleşmediği için orada çukurluk olur, buralarda kabalıklar meydana evet. gelir, balkiler.
Evet.
İşte bunu düzeltmek çok önemli bir yer.
Evet.
Mukokütan hat dediğimiz, yani mukoza dediğimiz dudağın pembe kısmıyla deri kısmının birleşme çizgisini tam karşılıklı getirmek gerekiyor.
Evet.
Bu da çok önemli.
Evet.
Bunun için işte eskiden bizim zamanımızda Le Mesurier, Tennyson denirdi. Efendim, dünyada şu anda en çok kullanılan şey Millard. Millard'ın da biraz değiştirilmiş modifiye Millard tekniği var. Ama benim yanında çalıştığım hocam Onizuka, Takuya Onizuka'nın kendi geliştirdiği bir teknik var. Bana göre fonksiyonel olarak en iyi. Görünüm olarak da en iyi durumda. Normale en yakını elde ediyorsun.
Hiç iz kalmadan
olabilir. Hiç iz kalmaması mümkün değil.
Mümkün değil değil mi?
Ama mutlaka. Dikkati çekmeyecek evet. iz yapmak çok önemli.
Evet.
Olan küçücük bir iz koymak mutlaka önemli. Oldu. Onun için tabii onun kriterleri var. Şimdi bunları teknik konulara evet, girip de başartmaya gerek yok.
Estağfurullah.
Ama bu konudaki tecrübeli bir doktoru olması neticeyi daha da güzelleştiriyor.
Peki tabii. Türkiye'de başarı oranı nedir bu konuda?
Efendim Türkiye'de bu dudak yarıkları konusunda bayağı iyi ileridir. Zaten plastik cerrahinin seviyesi Türkiye'de çok ileridir.
Evet.
Dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle başka başa gitmektedir Türkiye.
Evet.
Hiçbir zaman mesela bugün dünyanın en plastik cerrahideki en gelişmiş ülkesini her şeyde olduğu gibi Amerika dersek ama bu demek değildir ki dünyada en fazla estetik ameliyat veya plastik ameliyat Amerika'da oluyor.
Evet.
Değil.
Evet.
Brezilya'da daha çok oluyor mesela. Meksika'da evet. daha çok oluyor.
Tabii.
Çünkü oralarda vergi yok.
Evet.
Vergi az. Dolayısıyla Amerikalı da oraya gidiyor. Dolayısıyla şimdi o Amerika, Fransa, Japonya bu konudaki önder ülke. Fransa çok önemli. İtalya hatta.
Evet.
Türkiye onlardan hiç aşağı değil.
Değil. Zaten yurt dışından çok fazla hasta geliyor galiba.
Evet.
Plastik cerrahi.
Şu anda plastik cerrahiye oldukça fazla hasta geliyor. Zaten Türkiye'de bir göz, iki evet. plastik cerrahiye sağlık turizmi çok evet. fazla oluyor. Sebebi ücretlerin çok onlara göre çok daha düşük seviyede olması. Onda biri seviyesinde neredeyse. Evet. Sonuçların doğrulardan daha iyi olması.
Evet. Hastane kalitesi de çok evet. yükseldi
evet.
Türkiye'de.
Evet. evet.
Hizmet seviyesi
için,
yüksek.
Damak yarıkları dediğimiz gibi 6 ile 10, 12 ay arasında yapılması gerekiyor. Bunda da önemli olan şey şimdi dudak yarıkları nasıl ki ufacık bir çentikten başladığı gibi dudağın çeşitli yerlerine kadar devam eden yarıklar olabildiği gibi burun tabanına kadar olan
evet.
yarıklar var. Hani bunlara incomplete yani yarım yarıklar, tam olmayan yarıklar, tam yarıklar, komplet yarıklar dudak yarıklarına diyoruz. Damak yarığı da öyledir. Tek taraflı yarıklar olur, çift taraflı yarıklar olur. Incomplete yani küçük yarıklar da orta derecede ve tam komplet yarıklar olabilir. Evet. Diş arkına kadar gelen yarıklar olabilir. Yarık, küçük dil dediğimiz uğula'nın ikiye ayrılması şeklinde olabildiği gibi boydan boya da olabilir.
Evet.
Kemik de olmaz arada. Bunların tedavisi dediğimiz gibi bu şekilde oluyor. Önemli olan şey şu. Efendim, küçük dil ile küçük dil evet. ile arkadaki nefes borusu, farenks borusu arasındaki bir boşluk vardır. Konuşurken, yutkunurken küçük dil oraya yapışıyor.
Evet.
Hava kaçmasını engelliyor yukarıya.
Evet.
Normal zamanda arada bir açıklık var orada, nefes alıp veriyorsun.
Evet.
Bu boşluğun 20 milimetre küp olması gerekiyor normalde.
Evet.
Ama yarık damaklarda uvula dediğimiz bu küçük dil geride oluyor ve aradaki boşluk çok
daha
fazla oluyor.
Evet.
Bunun için ameliyatı yaparken geriye doğru itmek çok önemli bir şey.
Evet.
Fonksiyonunu ancak öyle versin. Push back denilen arkaya itme olayını tam yaparsanız konuşmada kötülük olmaz. Kaçak olmaz yani. Burundan hım hım konuşma olmaz.
Evet.
Olursa yeniden ameliyatla arkadan doku çevirip o kaçağı önlemek gerekir ileride.
Evet. Çok tabii
o da detayları var. Tabii 2,5 yaşından sonra yapılırsa yine de %100 başarı elde edilmez. İlk tedavi onun için çok önemlidir.
Evet.
Yani bu konuları mutlaka tecrübeli ekiplerin yapması gerekiyor.
Mutlaka.
Evet. O konuda uzman olması gerekiyor.
Evet.
Hocam bu konuyla ilgili iki sorum var. Bir tanesi dudak ve damak yarıkları aynı anda görülebilir mi?
Genellikle beraber görülür.
Bir de kardeşler içinde aynı anda olabiliyor mu?
Tabii.
O, yani.
Bir aileden 2-3 evet. çocukta da göründüğü olur. Olmuştur.
Evet. Cilt kanserleri de tabii çok önemli bir konu. Özellikle güneşlenmeden kaynaklanan
evet.
işte açık renk ciltlilerde ve insanlar çok hoşlarına gidiyor güneşlenmek. Cayır cayır yanıyorlar tabiri caizse. Evet. Hatta koruyucu kullanmadan. İsterseniz biraz da o konudan bahsedelim. Ne zaman bir hekime gidilmesi gerekiyor? Ne önlemler alınması gerekiyor?
Şimdi efendim insanların bir kere cildinin evet. kalitesi çok önemlidir.
Evet.
evet.
Açık tenli. Yani sarışın. Hatta buğday rengi beyaz olan kişilerde
evet.
güneş ışınına karşı hassasiyet daha fazladır. Koyu tenlilerde daha azdır.
Evet.
Birincisi bu. İkincisi renkli benleri olan kişiler çok önemli.
Evet.
Bunların tahrişle cilt kanserine dönme oranı yüksektir.
Evet.
Güneş ışını da bir tahriştir. Elbise sürtmesi, kaşıma nasıl ki bir tarihse güneş ışını da öyledir. Onun için güneş ışını altında risk grubu dediğimiz beyaz tenliler ve benli kişilerin özellikle yüzlerini sakınmaları gerekiyor.
Evet.
60 faktör koruyucu sürmeden mutlaka çıkmamaları gerekiyor. Yine de başlarını şemsiye altında tutmalarını ben öneriyorum mutlaka.
Uzak doğuda şemsiyeyle geziyorlar güneş altında.
Ondan sonra şimdi cilt kanserleri genellikle yanık zeminlerinde olan kanserler squamous cell kanser oluyor. Cilt benlerinden olanlar bazal sel oluyor genellikle. Evet. Eğer cilt kanseri zamanında tedavi edilirse başka yere atlamadan zamanında fark edilir ve tam olarak çıkarılırsa tedavisi %100'dür. Korkmasınlar cilt kanserinden. %100'dür. Dik soranı da sıfırdır hemen hemen. Onun için ama korkmayacağız diye de güneş altında olup da kendini kanser etmesin kimse.
Tabii.
Şu mantık da doğru mu peki? 60 faktör kullandım, dışarı çıktım, güneşin altında durayım.
Değil.
O da yanlış bir mantık.
O da yanlış. Evet. Onun da koruyucu sınırı belirlidir.
Evet, tabii.
%100 koruma mümkün değil. Onun için güneş ışınından sakınmak, direkt güneş ışınından sakınmak. Zaten biz hep söyleriz hastalarımıza veya tanıdıklarımıza, deriz ki 11-3 arasında güneşte durmayın.
Evet.
Denize bile girmeyin, gölgelenin veya gidin evinize istirahat edin, gölgede durun. 11'e kadar girin, 3'ten sonra girin denize diye.
Peki hocam, biraz önce gerçi anlattınız ama şimdi konu tekrar gelmişken güneş yanıklarında ne yapılacak?
Güneş yanıklarında yine aynı şey, soğuk tatbikatla ağrıyı dindirmek
steril
en güzeli. Başka bir şeye gerek yok.
Evet.
Bir de malign melanom denen çok azgın bir kanser var. O ne zaman şüphelenilmesi gerekiyor? Nasıl tedavi edilmesi
çok güzel,
gerekiyor?
Çok güzel bir doktor olunca bu işleri daha iyi bildiğiniz için daha can alıcı sorular soruyorlar bakınız.
Biz de merak ediyoruz. Sizin engin bilginizden yararlanmamız gerekiyor izleyicilerimizde.
Şimdi bir insanın cilt rengini veren melanin hücreleridir.
Evet.
Melanin hücreleri ne kadar azsa cilt hafif açık renklidir.
Evet.
Esmerlerde daha çoktur. Melanin hücrelerinin bazı yerlerde kümelenmeleri olur.
Evet.
Bunlar da renkli benleri oluşturur. Bir araya toplanırlar. Bu benler dağınık olarak yaşarlarsa, anarşistler gibi tek başına olunca bir iş yapamazlar. Bir araya gelirse birbirini teşvik ederler ve eyleme geçerler. Aynen.
Evet.
Evet. Çok güzel anarşi fark ettiniz.
Grubu gibi.
Evet.
Ve birbirini kötü yola sevk ederler ve kanserleşmeye başlar. Kanserleşme olduğu nasıl anlaşılır? Renkli benlerin hepsinde kanserleşme potansiyeli vardır. Bir kere bunu kafanıza almak lazım.
Evet.
Halkımızda bir yanlış inanış var. Lütfen bunu kaldırsınlar. Renkli benlere bıçak vurulursa kanser olur diye. Böyle bir inanış var. Bu çok yanlış bir inançtır.
Evet.
Çünkü bizim halkımız normal renkli benini gidip de doktora şunu al demiyor.
Evet.
Ne zaman ki kanserleşiyor, o zaman gidiyor
son
doktora. Doktor çıkarıyor, alıyor, tahlile gönderiyor. Kanser çıkıyor, bıçak vurdu, kanser oldu diyor.
Evet.
Ya sen kanserleşip gitmişsin kardeşim.
Tabii.
Kanserleştiği nasıl belli oluyor?
Evet.
Doktora gitme ihtiyacı duyduğu zaman kanserleşmiş demektir zaten bizim halkımıza göre.
Evet.
Ne oluyor? Kaşınmaya başlıyor.
Evet.
Rengi parlak oluyor. Dünyadaki en tehlikeli şeyler çok parlak şeylerdir. En zehirli yılanlar parlak yılanlardır. Çok güzel görünümlü şeylerin hepsi tehlikelidir. Onlardan biraz korunmak lazım, insanların korunması lazım. Ben de eğer çok güzel görünmeye başlamışsa, parlamaya başlamışsa
tehlikeli.
Bu işin içinde bir iş var demektir. Kaşınma, büyüme, üzerinde yara olmaya başlaması. Bunlar kanserleşmenin de alametidir.
Evet.
Zaten öyle olunca rahatsız oluyor halkımız. Doktor öyle gidiyor.
Evet.
Onun için renkli benlerde melanin hücrelerinin kanserleşmesi malign melanom oluyor.
Evet.
Malign melanomlar cilt kanserlerinin en tehlikelisidir.
Evet.
Süratle dağılır ve maalesef dedik cilt kanserlerinin bazal serilerinden su kanma serilerinden korkmayın. Çünkü bunları zamanında tedavi edilirse, tam çıkarılırsa %100 tedavi görür. Malin melanom da öyle değil. Malin melanom maalesef öldürücü bir kanserdir.
Evet.
Onun için tavsiyemiz şu. Renkli benler, vücudunuzun da bulunan renkli benler, yüzünüzde de olsa, vücudunuzda da olsa, eğer herhangi bir tahrişe meyil ise, açıksa, gömlek yakasının sürtmesi bile, kemerin sürtmesi bile veya güneş ışınının alınması bile, bunları zamanında aldırın.
Tabii.
Evet.
Vücudunuzda bir bomba taşımayın.
Tabii.
Ne zaman patlayacağı belli olmaz.
Tabii. Çünkü
diyoruz biz.
Doğru. Teşhis konulduğu zaman genelde bir yere sıçramış oluyor zaten.
Evet.
Ondan sonra tedavisi tabii.
Zaten çok. Eğer renkli ben kansere dönmüş malign melanom olmuşsa gittiğinizde aldırıyorsunuz. Bıçak vuruldu da kanser oldu. Keşke ameliyat olmasaydı diye. Zaten sen kanserleşip gitmişsin kardeşim. Evet. Ondan sonra sen treni kaçırmış oluyorsun gidene kadar.
Evet.
Evet.
Olay bu.
Peki hocam, son olarak diyabetik ayak yaralarından biraz bahsedelim mi?
Tabii. Diyabetik ayaklar.
Evet.
Diyabetik ayaklarda tabii ki diyabetin her yarası zor.
Evet, tabii.
Ayak da alt ekstremide dediğimiz alt, vücudun alt kısmı, diz kapağından aşağısı vücudun en az kan alan bölgesidir.
Evet.
Çünkü orada zaten iki tane damar gidiyor. Arada da ince damarlar var birbirine. Kanlanması en zayıf olan yerde, yara tedavisi de en zor olanıdır.
Evet.
Çünkü nereye kan çok gelirse
tedavi
o kadar kolaydır, beslenmesi o kadar kolaydır.
Evet.
Hatta biz bazen yarası kanıyor falan, ne güzel diyoruz biz doktor olarak, besleniyor.
Evet.
Ben derim ki hastalarıma, kanayan yaradan değil kanamayan yaradan korkun.
Evet.
Kanayan yara besleniyor demektir.
Tabii. Evet.
Vücudun diz kapağından aşağıdaki kısmı zaten kanlanma olarak çok zayıf olduğu için, bir de diyabetikse bu kan, bu beslenme çok daha zayıflıyor. İki misli, üç misline çıkıyor.
Evet.
Dolayısıyla bunların tedavisi de tıbbın başının belası, en zor şeylerdir. Bir de özellikle bunlarda diyabetik ayak yaralarında oksijenlenmesi de az olursa yaranın, kabukla kapatılmışsa, oksijenlenmesi de az olursa gazlı gangren olur.
Evet.
Gazlı gangren olması demek bacağın veya ayağın nekroz olması demek. Ondan sonra seviye seviye kesimler başlar.
Evet.
Bu çok tehlikeli bir şeydir. Onun için diyabetik hastalarda kaşımalar veya çarpmalardan çok dikkatli olmaları gerekir. İki, öyle bir şey varsa lütfen yaranın üstünü kapatmasınlar, oksijenini kesmesinler yaranın. Üçüncüsü, mutlaka doktora gitsinler.
Temizle tutacaklar.
Efendim?
Steril de olacak, temiz de tutacaklar.
Tabii ki temiz tutulacak.
Diyabetin de kontrol altına alınması gerekiyor. Evet. Tedavi edilmesi gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederiz. Hem tecrübelerinizden, değerli bilgilerinizden bizler, izleyenlerimiz istifade ettiler. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Faydalı olabilirse ben de çok mutlu.
Çok detaylı, güzel, detaylı anlatım oldu, anlaşılır. İnşallah tekrar ağırlamak isteriz sizi.
Bir şeye dikkat çekeyim.
Buyurun.
Bizim halkımızda tavşan dudağı falan denir yani.
Evet, evet.
Norveç'te, Orta Çağ'da kasapların vitrinlerinde tavşan yüzü asıyorlar.
Evet.
Tavşanları, avcılar oluyor. Yasaklanmıştı. Hamile kadınlar görüp de tavşan dudaklı çocuk doğurmasın diye. Burada bir anekdotları söyleyeyim.
Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun.
Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Doçent Doktor Harun Özkan'ı ağırladık. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi
Yaptığı olarak dağılmış çünkü. Bu sistemde kapkaranlık çalışıyor. Şu kadar bir